Ayrım 25. Yaşar Kemal bunu biliyor ve gösteriyor. Kemal tüm yaşamı boyunca bir yandan sözün onuru ve saygınlığına ilişkin o çok kapsamlı edebi, kültürel uğraşını sürdürürken, bir yandan da onurlu, saygın, sözün rahatça ifade edilebilmesi, yaygınlaşması ve bu tür söze büyük ihtiyacı olan halka ulaşabilmesi için mücadele etti. Bu nedenle Kemal tam da sözcük anlamıyla angaje bir yazar. Ama ideolojilerin, siyasi organizasyon ve sistemlerin angaje bir yazarı değil. İnsanın, insanoğlunun yarattığı en güzel şey olan sözün angaje bir yazarı. Hem edebi çabasında hem de toplumsal, kültürel mücadelesinde Kemal'in sorunu insanlarla, liderlerle, efelerle, sistemlerle değil, duygularla, yüreklerle, vicdanladır. Çünkü Kemal biliyor, insanın ideolojilerden, siyaset ve siyasal sistemlerden ziyade vicdana, vicdanın sesine ihtiyacı var. Tank, top, asker, ordu ve savaşlardan ziyade hoşgörüye, önyargısız hoşgörünün nefesine ihtiyacı var. Kemal'in romanları bu ses, bu nefesle dolu. Ama durağan, zoraki bir öğretmen edasıyla sırıtan reçeteler olarak değil, yaşadığımız gibi tüm karmaşası, çelişkisi, bölünmüşlüğüyle, mücadelesi ve direnişiyle, arzusu ve düşüyle. Bu nedenle Kemal tüm çağların, zamanların içinde vicdanın sesine, hoşgörünün nefesine en fazla ihtiyaç duyan çağımızın iyi bir temsilcisi, güçlü bir yazarıdır. Çağımıza bir vahşet çağı, çılgın, cani bir çağ diyenler haksız değil. Artık bitirmekte olduğumuz bu çağ, tüm çağların tüm kötülüklerini, tüm vahşetini, belki de ona yüze katlayarak yaşadı. Bir düşünün, kolonyalizm, işgal, ilhak, iki dünya savaşı, sayılamayacak kadar çok diktatör, çılgın totaliter şef, her yerde her zaman baskıcı zorba yönetimler, rejimler. Hepsi de insana, insanoğluna, doğaya karşı. Kemal tam da böylesi çılgın olan bu çağın çocuğu. Kemal'in babası, anası, akrabaları, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın tüm olumsuzluklarını, acısını, deneylerini sırtlayarak Kürtlerin Van bölgesinden göç etti. Kemal, İkinci Dünya Savaşı döneminde büyük baskılara uğradı. Kemal, Çekoslovakya'nın işgali döneminde totaliter sistem ve düşünceyi protesto etti. Kemal, ülkesinin baskı altındaki mazlumları olan Kürtleri, Alevileri ve diğer grupları korudu. Bunlar ve talepleri şiddetle bastırılmaya, susturulmaya çalışıldığı dönemlerde sesini yükseltti. Kemal, nazizmin, faşizmin, falencizmin ağır siyah terörünü de çok yoğun yaşadı. Stalin'in toplu göçlerini, Sibirya'daki toplama kamplarını, düzmece mahkemelerini de, ülkesindeki tek sesli koronun kasvetli boğucu havasını ve terörünü de şahsen yaşayarak gördü. Ve tüm bunlara ek, Kemal şahsi olarak kendi ülkesinde şunları da yaşadı. Mahkeme, yargılama, yasaklama, cezaevi, eşi Tilda başta olmak üzere en yakınlarının tutuklanması, 3 askeri junta, başbakan ve bakanların idamı, Kemal'in çok sevdiği genç insanların dar ağaçlarına çekilmesi, sürgün. Kemal insani olan her şeye düşman bu çılgın çağa, bu cani çağın insan onurunu ayaklar altına alan kötülüklerine karşı direndi. Emek ve alın teriyle yaratılan yapıtlarıyla insanı, insanın onurunu, insanın daha sonraları kirlenen doğasındaki o iyi cevheri savundu. 60 yılda yarattığı 30 romanıyla manipüle edilen, kinin, nefretin, düşmanlıkların aracı haline getirilen sözün, sözcüğün erdemini, onurunu, saygınlığını savundu. Tüm bu kötülüklerden, çılgınlıklardan dolayı çok düşmüş, çok sıkışmış ve nefes alamaz hale gelmiş insana bir aydınlık, bir umut sunmaya çalıştı. Bu nedenle Kemal, çağımızın kötülüklerinden bunalmış insanın arzularının, düşlerinin, görmek, yaşamak istediği şeylerin bir temsilcisi oldu. Bu nedenle anlattığım biçimiyle Kemal, çağımızın iyi temsilcilerinden biri oldu ve çağından, zamanından sorumlu bir yazar oldu. Artık o çok aşılmış, içeriğinden boşaltmış çağından ve zamanından sorumlu bir yazar deyimini şimdi yine kullanmak zorundayım. Böylece bir sorumluluk nasıl, neyle oluşuyor? Elbette her şeyden önce emekle, emeğin ördüğü, yarattığı yapıtla. Ancak en az bunun kadar önemli başka bir şey de var. Tüm zamanları, tüm çağları bilmek, o emekle yaratılan yapısı, tüm zamanların, tüm çağların hamuruyla yoğurmak. Eliot'un deyimiyle tüm tarihi, tüm geçmiş çağları kendi zamanının ve çağının yaşayan, çağdaş bir öğesi haline getirmek. Ancak böylelikle insan zamanını anlayabilir, zamanından sorumlu hale gelebilir. Evet, geçmiş zamanlara, çağlara, geleneklere karşı bir sorumluluk olmadan, yaşanan zamana karşı da bir sorumluluk olmaz. Her şeyi büyük emek harcayarak canlandırabilmek, dopdolu yaşayabilmek ve bir an olsun onları unutmadan çağdaş yapıtlar yaratabilmek. İşte ustalık. Bunun örneği mi? İşte Yaşar Kemal. Kemal hiçbir zaman tarihi ya da dokümanter romanlar yazmadı. Bunların insanı ve yaratıcılığını sınırladığını düşünerek hep çağını, zamanını edebi kurguyla yazdı. Ama sürekli tüm çağları, tüm zamanları, tüm gelenekleri duyarak, yaşayarak, onları yarattığı yapıta sindirerek, kendi yapıtını onların bir devamı haline getirerek yazdı. Kemal'in tüm romanlarında Homeros'un görülmez gölgesi, izleri vardır. İnce Mehmet çukur ovalı bir Odysseus'tur. Orta direğin uzunca Alice'nin anası Meryemce, karısı ve çocuklarıyla pamuk tarlalarına, Çukurova'nın yüreğine doğru yaptığı yolculuk, Odysseus'un İthaka'ya yolculuğudur. İnce Mehmet'in, Uzunca Ali'nin, Memidi'nin mücadelesi, direnişi, Hektor'un onurunu ve toprağını korumak için yaptığı mücadeledir. Homeros'un Mavi Denizleri, Kemal'in Çukurova'sıdır. Kimsecik üçlemesindeki çocuk Mustafa'nın korkusu, hezeyanları, düşleri, çırpınışı, çaresizliği, Gılgamış'ın aynısıdır. Ve İnce Mehmet ya da Taşbaş, bir Odysseus olduğu kadar bugüne uyarlanmış çağdaş bir Don Kişot'tur da. Gılgamış, Homeros, Cervantes, sözlü edebiyatın tükenmez kaynakları, eski çağların zamanların anlatıları, meselleri, tüm özellikleriyle Kemal'in yapıtlarında canlı ve diri parıldamaktadır. Onlar Kemal'in yapıtının ayrılmaz bir parçası, Kemal de onların bir devamıdır. Kemal onlarla yaşıyor, onları bugün de çabasıyla, emeğiyle, yapıtıyla yaşatıyor. Kemal'in birçok romanının ismi bile onları hatırlatıyor. Onları bize, günümüze getiriyor. Kimsecik bizi Odysseus'un Kalklop'la yani Tepegöz serüvenini, Ölmez Otu Gılgamış'ı, Yer Demir Gök Bakırı Tevrat'ı, Bin Boğalar efsanesi Türkmen geleneklerini, Ağrı Dağı efsanesi Kürt sözlü anlatımını, Yılanı Öldürseler Karacaoğlan'ı, Dadaloğlan'ı, Orta Direk, Al Gözüm Seyreyle Salih halk türkülerini hatırlatmıyor mu? Evet, Yaşar Kemal yeni bir roman dili ve geleneğini yaratırken bir Hugo, Balzac, Strindberg ve Lagerlöf roman geleneğinden yoksundu. Ama tüm bunlara da kaynaklık eden, kendi coğrafyasına ait ana menbaya sahipti. Kemal o ana menbaya en sağlam, en yalın, sade ve duru kaynağa ulaştı. Sürekli o kaynaktan içti ve o kaynağı çağına, zamanının okuyucusuna da taşıdı. Evet, Yaşar Kemal Homeros'un soyundandır. Homeros'un sesi, nefesi ve duyularıyla yazdığı için, onun yaşadığı, yaşattığı için çağdaştır. Çağını ve zamanın tüm zamanların renkleriyle, nakışlarıyla ördüğü için, çağından ve zamanından sorumlu bir yazardır. Burada Yaşar Kemal'in yarattığı roman geleneğindeki bir başka temel öğeye de vurgu yapmam gerekiyor. Kürt denkbejleri, yani anlatıcılar, söyleyiciler. Kemal'in çocukluğunu nakışlayan bu denkbejler, yasak Kürt dilinin, Kürtçe sözlü geleneğinin ustalarıydı. Denkbejler, Kürtçe gibi çok eski zamanlardan gelen bir dilin ve edebi geleneğin nakkaşları, sarraflarıydı. Kelime anlamıyla hünermentti bunlar. Denkbejler bir geleneğin içinde doğuyor, bir gelenekten geliyor ama kendileri de bu geleneği kendi hünerleriyle zenginleştiriyordu. Özgünlükleri zengin bir geleneği devralmaları değil, bu zenginliği nasıl daha da zenginleştirdikleriydi. Özgün bir ses, özgün bir yapıt, özgün bir anlatım, usta bir denkbej olmak için çok zorunluydu. Denkbej hem dilin, kültürün ve toplumun hafızasıydı, hem de kendi yarattığı özgünlükle bu hafızanın aktarıcısı, zenginleştiricisiydi. Denkbejlerin yaşamları sade, sözleri kelamları yalındı. Doğa ile çok yoğun ve iç içe yaşayan denkbejin tutkulu sözü doğrudan insanaydı, insana dairdi ve insan içindi. Denkbej doğaya, insana, söze sevdalı insandı. Yaşar Kemal tüm bunları iyi öğrendi. Anası Nigar Hanım'ın anlattıklarından, türkülerinden, geride bırakılmış ülkeye ilişkin hasretle dolu sözlerinden, amcasından, akrabalarından, evlerine gelen denkbejlerin sözünden, türküsünden, anlatılarından bu kaynağın kurallarını, inceliklerini, nüanslarını öğrendi. Ve yazarlığını öteki kaynaklarla birlikte denilebilir ki bu hünerin üzerine kurdu. Bu nedenle Yaşar Kemal bir denkbej çırağı, çağdaş bir denkbejdir. Buradaki çırak sözcüğünü de bilerek kullanıyorum. Kemal tutkuyla hep çıraklardan ve ustalardan söz etmeyi seviyor. Tüm sohbetlerimizde mutlaka bir biçimiyle sözü ustalara ve çıraklara getiriyor. Kemal'e göre edebiyat, edebi dünya ve edebi uğraş tümüyle bir usta ve çırak ilişkisine bağlıdır. Ona göre herkes yaşamının bir döneminde bir çıraktır. Herkesin bir ya da birkaç ustası olmuştur. Hiçbir şey kendiliğinden başlamaz. Her şey emekle, çabayla öğrenilir, daha önce var olanın üzerine kurulur. Yazılı edebiyatın en büyük ustası Homeros bile kendisinden önceki söyleyicilerin çırağı değil miydi? Sohbetlerimizde söz usta ve çıraklara geldiğinde Kemal'in ustalarından da söz edeceğini artık yılların deneyiyle her defasında biliyorum. Kemal çok severek, büyük bir tutkuyla kendi çıraklığından, kendi ustalarından da hep konuşuyor. Homeros, eski Yunan, Anadolu, Mezopotamya gelenekleri, Kürt denkbejleri, Cervantes, Stendhal, Çehov, Tolstoy, Nazım Hikmet, Saik Faik. Homeros'un uzun nefesi ve çok yanlılığı, eski geleneklerin doğrudan doğruya insanı anlatma hüneri. Kürt denkbejlerinin yalınlığı, Cervantes'in yeni anlatım biçimi, Stendhal'in aydınlığı ve hızlı anlatımı, Çehov'un insan psikolojisine ilişkin derinliği, Tolstoy'un insan ve doğa sevgisi, Hikmet'in dil zenginliği ve Sait Faik'in normal, basit insanları öykülerinin kahramanları haline getirmesindeki ustalığı birleştirildiğinde Yaşar Kemal'in yazarlığı ortaya çıkar. Kemal'in yazarlığı bu anlamda da renkli bir mozaiktir. Yaşar Kemal iyi bir çırak olmasını bilen bir ustadır. Bu ustaların sözünü ettiğim tüm özellikleriyle oluşmuş kahramanlardır. Bu kahramanlar tek düzenli değil, Homeros'un deyimiyle binbir düzenli yaman adamlardır. Bunlar Kemal'in çok severek kullandığı terimlerle söyleyecek olursam, sıkışmış, direnmeye mecbur insanlardır. Baskı, sömürü, toplumsal değişme, gelenek ve görenekler bunları olabildiğince sıkıştırmıştır. Ve bunlar bu sıkışmışlığa karşı direnmek, yeni yollar, kanallar, çareler bulmak zorundadır. Kemal'in yapıtlarında çeşitli biçimlerde sıkışmışlık, mecburiyet ve direniş vardır. Direnişin yarattığı bir yaşam sevinci, her şeye karşı yaşamanın, yaşamış olmanın mutluluğu vardır. Kemal'in kahramanları hiçbir zaman durağan değildir. Anlatımındaki hız gibi kahramanları da hep hareket halindedir. Hep zorlu yolculuklara ya çıkmak ya da bu yolculukları bitirmek üzeredirler. Hep gidiyor, koşuyor, kaçıyor, hopluyor, zıplıyorlar. Her zaman kimi korkular, tedirginlikler, kuşkular peşlerindedir. Hep kimi zaman ağlıyor, gülüyor, öfkeleniyor, kızıyor, korkuyor, sinikleşiyor, hüzünleniyor ve üzülüyorlar. Her zaman tutkulu, sevdalıdırlar. Amaç bildikleri, hedef gördükleri şeylerin peşindedirler. Ve çevrelerinde onlar gibi canlı, yaşayan, onlar gibi yapıtların kahramanları olan müthiş renkli, görkemli bir doğa vardır. Hareket eden, kendi özel diliyle konuşan, diri, canlı, etkileyici, hayvanı, kuşu, böceği, ağacı, suyu, güneşi, ayı, yıldızları, gündüzü, gecesi ve havasıyla bir doğa. Aydınlık, insanı sevince boğan, insanın doğayla ilişkin sevdasını daha yoğun hale getiren bir doğa. Kemal, ben aydınlığın yazarıyım, sevincin türkücüsüyüm derken haksız değil. Bu bir abartı da değil. Çünkü Kemal'in yapıtları okunduğunda, bunların insana ilişkin aydınlık bir umut ve sevinçli bir ruhla yazıldıkları görülecektir. Yaşar Kemal, aydınlık ve sevinçle dolu, canlı bir kahkaha. Kitabın sonu, 29 Haziran 2008.